Ayrım 10.
Ata yapılanın bir rol olduğunu bilmekle beraber ayaklarını kanepenin altına saklamaktan kendisini alamıyor. Karşılıklı gülüşüyorlar. Gülüşüyorlar ama dayı aklını fikrini rol yapmaya vermiş olan Ayşe'nin bu hallerini gittikçe arttırdığını, azıttığını gördüğü için gülümseyişine bir acılık katıldığını hissetmiyor değil. Bir sene üç ay zarfındaki değişiklik inanılmayacak kadar büyüktür, şaşırtıcıdır. Ata da anlıyor ki insanın parası olursa giyeceklerini terzinin en tanınmışına diktirmeli. Ayakkabılarını da gene meşhurlardan birinde yaptırmalıdır. Bunlar sadelik içinde zarafet nedir, uyarlamasını biliyorlar. Hatta Ayşe'nin ilk elbise ve mantolarını hatırlıyor, aradaki farkı seziyor. Kıza birkaç misli daha güzel, güzelden çok moda gazetelerindeki Avrupalı tipi bir zariflik veren, yenilerine hayran kalıyor. Eğer Berin olmasa önüne düşüp bu terzileri, kunduracıları ve her malın mükemmelini satan mağazaları göstermeseydi, onları tanımak için yıllar gerekecekti. Ayşe'nin rehberi ve hocası Beyoğlu'nun kibar hayatını gayet iyi bilen Berin Hanım'dır. Bu iş ne Feride'nin ne de Ühtade'nin becerecekleri işlerden. Ayşen kürklü kadın rolünü muvaffakiyetle bitirdikten sonra başka bir role geçti. Bütün yaptıkları roldü zaten. Şimdi yaşlı dayısına sokulan yeğen sahnesine başlamıştı. Gelip atanın oturduğu madeni kanepenin kol dayanacak yerine ilişti. O derece hafif ve öyle dengeli, aynı zamanda ayak ayak üstüne rahat bir durum almıştı ki, elini dayısının saçları üzerinden geçiriyor, bozmadan okşuyor. Günde birkaç defa ılık sudan geçen, vücuduna ipekten başka çamaşır ve kumaş sürünmeyen, aslında güzelliği, para yardımıyla da daha da değerlendirilen bu kızın isteyerek sokulduğu tek insan Ata'dır. Sarı kız altın sarısıdır, ün kazanmıştır. Peşinde koca İstanbul'u sürüklüyor ama kalp tarafından hareketsiz. Sırdaşı olan dayısı biliyor, henüz hiçbir erkeğe karşı ilgi duymamıştır. Duyacağı da pek yok. Evlense bile kendisine hoş geleni değil, en fazla lüks sağlayanı seçecek. İçinden, bu kıza gönlünü kaptıran erkeğe Allah acısın diye söylendi. Ayrıca gururlu ve çok defa kırıcı hallere de vardı. Saçlarının okşanmasından bir şey sezen Ata dedi ki, bir isteğin var senin. Sanırım yeni kürkünü bu gece denemek istiyorsun. Evet dayı, teyzem de yok. Saat henüz 8. Ne yapalım dersin? Baş başa dışarıda yemek yiyelim. Park otel mi olur, Taksim gazinosu mu? Ben 5 dakikada elbisemi değiştiririm. Sen de bir başka gömlek giy. Gömleğimin nesi var? Sabahleyin giydim. Yakası bozulmuş. Erkekte gömlek çok önemlidir. Gerekirse günde birkaç kere bile değiştirilir. Kimden öğrendin bunları? Berin Hanım'da. Fransızca bir kitap var, orada yazılı. Berin Fransızca biliyor mu? Bilmez olur mu? Beyrut'ta Fransız mektebinde okumuş. Ata umurdanacaktı. Çekindiğinden sustu. Saçlarının okşanmasına mükafat olarak da öneriyi bir şartla kabul etti. Kar devam ederse sırf bunun ve kürkün şerefine gidecek. Şart koşmalarının nedeni sanki kızın her dediğini hemen yapar görünmemek. Ama öteki sonucun her vakit kendi isteğine uyacağını bilir. Bildiğini Ata da bilmez değil. Cama koşan Ayşen ellerini çırpıyor. Damlar tutmuş bile, durmadan yağıyor. Otellerde ve gazinolarda yemek yemeye epeyce alışan Ata gittikçe bunun keyfine de varmaktadır. Hayatı şimdilik bolluk içinde geçiyor. Selefinciler kendisini yukarıya, asıl büroya aldılar, aynı maaşla. Fakat karışan da yok, hatta işi de. Park oteli deme dayıcığım, park otel onun adı. Ata efendi yeni at birleşimlerine karşıdır. Kızın tekrarladığı uyarılara rağmen bildiği şekilde söyler. Sokak isimlerini de sonuna edat koymadan yazmaz. Mesela Çeşme Sokak, Çeşme Sokağı'dır. Numaralardan dolayı Taksim gazinosuna gitmeyi kararlaştırdılar. 5 dakikada hazır olacağını söyleyen Ayşen odasından ancak 8.30'da çıkabildi. Üzerinde vücudunu iyice kavrayan koyu yeşil, hiç süsü olmayan pek sade bir rob var. Sanki elbisenin altında başka bir şey, çamaşır filan yoktur. Çıplaklığını bir o kumaş örtüyor, elbiseyi teninin üstüne giymiştir. İnsana mayolu giyiniminden daha çıplakmış etkisi yapıyor. Daha uzun boylu, daha ince belli, şaşkınlığa değer derecede narin, aynı zamanda sağlam görünmektedir. Al eline parmaklarının arasında iki kat büyük, hezaren, Sıcak iklimde yetişen, sandalye vesaire yapılan bir kamış. Dalı gibi esneyecek, iki ucundan birleşecek ve bırakınca uzağa fırlayacak. Yeniden eski haline gelecek. Saz şairlerinden birinin beytini hatırlıyor. Hezaren çubuğa benziyor belin, altın kemer takma bel incinmesin. Dışarıda artık kuşbaşı yağan karla bu yalın kat elbise birbirini hiç tutmuyor. Apartmanın içi de kaloriferin iyi ısıtılmaması yüzünden adeta soğuk. Zaten atağının bir bu sebepten Gedikpaşa'daki demir sobalı odayı aradığı oluyor. Akşam yemeklerinden sonra sımsıcak köşesinde komşu hanımların konuşmalarını yarı dinleyerek uyuklaması bir zevkti. Ama doğrusunu söylemeli, o zevkleri duymak her zaman mümkündür. Şu hezaren çubuk beli kaç ay seyredebilecek? Ayşen yeni kürküne bürününce birdenbire yumuk, ılık bir şey oluverdi. Demin denizden hemen çıkmış, serin dokunuşlu bir balık gibiydi. Artık sıcak memleketlerde yaşayan güzel postlu, kanına güneşin harareti işlemiş, bakışları yalazlı bir orman yaratığını andırıyor. Paltonu tutayım dayı. Ata göğsü kabararak öyle heyecana geldi ki, yaşlılığın da etkisi galiba, gözlerinin dolduğunu hissetti. Böyle bir günü görecekti demek. Şöyle bir paltoyu giymek de olacakmış meğerse. Çünkü Ayşen kış başlangıcında ona bir palto yaptırmıştı. Ama divan yolundaki eski terzisine değil, Beri'nin önerisiyle Katip İsmail Bey'e önce telefon ettirerek belirli bir saatte Beyoğlu Caddesi'nde bir apartmana girmiş, ikinci kata çıkmıştı. Girince ismini ve randevusu olup olmadığını sormuşlardı. Azıcık bekledikten sonra salona kerli ferli, iri yarı bir adam girmiş. Atayı küçük bir baş hareketiyle selamlamış, ayrı bir daireye geçirmişti. O adam neyi uygun gördüyse, kumaş ve biçim, hepsini kabul etmiş, provalara da saati saatine gitmişti. Zaten bu terzi, müşterisinin fikrini sormadığı gibi işine karışılamayacağını da tavırlarıyla açıkça anlatıyordu. Sanki terzilik tehlikeli bir teknik meseleydi. Başkasının karışmaya hakkı yoktu. Elektrik tesisatı yapan adama karışır mısınız? O da bunun gibi. Ama haftalarca bekledikten sonra paltoyu sırtına geçirince ata kendisine kalantor bir adam hali geldiğini memnuniyetle gördü. Büyükelçiye dönmüştü ama yeni devir büyükelçilerinden çok gençliğindeki ağırbaşlı, özenli ve alafrangalıkla Alaturkalığı kendilerinde toplamış saltanat devri sefirlerine. Divan yolundaki terzisi, dükkanda kış yaz ceketsiz duran ve sırtında gayet bol ve ütüsüz bir gömlek, zemin çimento olduğundan ayaklarında takunyalar, saç baş darmadağınık, çalışmaktan haz duyan bir gençti. Lefkoşeli olduğundan İngiliz biçimi elbise biçtiği iddiasındaydı. 7 yıl önce ona bir palto diktirmişti. Belki 4 defa geri götürmüş, kusurlarını düzelttirmiş, gene de rahat edememişti. Geçen yıl tornistan ettirmekle beraber kumaş kendisini verdiğinden bir kış içinde yeniden eski suratlı oluvermişti. Kar altında yürüyerek gideriz. Bizi tanıyorlar artık. Yayan geldik diye küçük görmezler. Asansörden indiler. Kapıcının başı zemin katındaki daracık pencereden dışarıya uzandı. Ata bu yılışık ve ağzı kalabalık heriften haz etmez. Haz etmediğinin asıl nedeni Ayşe'nin yolunu beklercesine her geçişinde yiyecek, yutacak gibi bakması. Hatta kapı önüne çıkarak gidişini veya otomobile binişini hayran hayran seyretmesiydi. Gizli aşk çekiyordu belki. Bir gün fırsatını bulur saldırır. Daha kötüsü aklını kaybedip arkasından bir bıçak saplayabilirdi. Ata böyle birçok cinayetler okumuş, dinlemişti. Caddeye çıktıkları zaman kar dinmişti. Alanı ıssızlaşmış buldular. Tenhalaşmış, bir misli genişlemiş ve uzamıştı sanki. Ayazpaşa dönemecindeki karakol ve yanındaki elektrik müdürlüğüne ait sarmaşıklı ev, beyazlığın ötesinde ne kadar uzakta kalmıştı. Bu binaları yıkacaklar, arkasına opera binası yapacaklarmış. Ata operanın inşasına taraftardı ama bunların yıkılacağına öfkeleniyordu. 5-10 adım attılar, kar yeniden başladı. Ayşe'nin neşesi geldi. Dayısının koluna girmiş, ona ağırlığını değil sıcaklığını vererek hızlı hızlı yürüyor, yürüyorlar. Çok geçmedi, bembeyaz oldular. Atanın eski çift kollu gümüş şamdanlara benzettiği elektrik sütunlarından yayılan ışık, kar tanelerine ara sıra eleğim sema renkleri veriyor. Göbeklerine mavim tırak ve turuncu ışıklar konduruyor. Şimdi İstanbul'da kaç kişi vardır ki benim yerimde olmak, sarı kızı karlar altında koluna takıp gitmek için can atar, diye düşündü. Önünde gittikçe uzayıp incelen, sonra kısalıp irileşen gölgelerini seyrediyor. Bir ara öyle oluyor ki Ayşen, başını örttüğü danteladan dolayı iri gözlü bir çuvaldıza dönüyor. Bir ara tek çizgi şekline giriyor. Silinirken yeniden kadınlaşıyor. Ata Efendi yılbaşı gecesi giyeceği elbiseyi bütün ayrıntılarına kadar anlatmaya çalışan kızı hiç dinlemiyor. Ama önemli dinler ve iş anlar görünüyor. Yanlarından üç genç geçti. Başlarında şapka, sırtlarında palto yoktu. Sadece trençkot giymişlerdi. Belki içleri müflonlu bile değil. Ata yeni kuşaktaki bu gençliğe büsbütün şaşıyor. Eskiden kürklü paltolar giyip yün atkılara sarılan, ayak topuğuna kadar inmiş yün çamaşırlarla içeriden ayrıca bir yumuşak zırha bürünen dedeleri gözlerini açsalar da şunları kar altında baş açık, arkalarında açık renk bir bez parçası, düttürü kıyafette aldırmaksızın gider görseler. Hele midelerinde bütün gıda unsuru olarak bir pörsük pasta bulunduğunu anlasalar ne derler? Eski kuşak kışın tam kalorili yemeklerle de içeriden ısıtacak kömürü alırdı. Ata kendi kendine diyordu ki, az sonra bir masa başında olacağım. Fiyatına bakmak gereğini duymadan istediğim yemeği, içkiyi, mezeyi ısmarlayacağım. Şu yaşıma geldim, öyle bir şey bana kısmet olmamıştı. Hepsi altın kızın uğru. Evet, sarı kız laf, o altın kızdır. Bunu diyor ama listede fiyat bölümüne göz atmadan yapamıyor. Para kendi cebinden çıkmadığı halde bazı şeyler getirtmeden duramadığı için o tutum devede kulak gibi kalıyor. Ata yeni görme insanların lüks olduğuna inandıkları bir yere ve bir şeye dadandıklarını, onlardan ayrılamadıklarını Yaşar ve Ayşe'den görmüştür. Mesela kız bir defa Park Pastanesi'ne, iki kere de Taksim Gazinosu'na gitmişti. Tabii Mesture Hanım takımıyla. Şimdi İstanbul'da başka bir yer yokmuş gibi bunların sürekli müşterisidir. Sebebini de buluyor. Hem ayağı alışmıştır hem de çalışanları tarafından tanınmıştır. Tanınmış olmanın rahatlığı inkar edilemez. Girdiği çevreye henüz ayak uyduramadığı birçok hallerinden anlaşılan güzel yeğeninin kesinlikle birçok kusurları vardı. Bunları ata tam bilememekle beraber, zira kendisi de bilgisizdir, hatalı hareketler yapıldığını seziyor. Çoğunlukla etrafı taklide çalışıyorlar ve bazı şeyleri başkalarına bakmadıkça yapamıyorlar. Ata içinden ara sıra düzceli kız dediği Ayşen'le ahbaplığı arttırınca onun 3 yıl Bolu'da kaldığını, babasının manifaturacı dükkanı açtığı Zonguldak'ta 2 sene oturduğunu öğrenmişti. Asıl giyim kuşam dersini ve modern yaşantı zevkini bu son şehirde almıştı. Mühendis beylerin hanımlarını kulüplere, balolara, çaylara giderken görmüş, bir tanesiyle en alçak gönüllüsüydü, dostluk peyda ettiğinden İstanbul'da nasıl eğlenceli ömür sürüldüğü hakkında bundan birçok fikir edinmişti. Hatta 16'sını henüz bitirmemişti, kömür şirketlerinde yaşlıca ve dolgun maaşlı bir memur kıza istekli bile çıkmıştı. Ata, nasıl adamdı diye sorunca da şu cevabı almış, tuhaflaşmıştı. Senin yaşında sana benzeyen, boylu poslu, sevimli, yakışıklı biri. Gençlerden fazla ondan hoşlandım. Daha iyi giyinse filmlerdeki çapkın, zengin ihtiyar tiplerine dönecekti. Bir yere, bir gazinoya, otele, salona girerken kolundaki kadını göz çekici gösterebilirdi. Önemli bir adam etkisi yapıyordu. Babam, yaş farkı büyük diye yanaşmadı. İyi de olmuş ya, hala aynı maaşla Zonguldak'taymış. Ben o zaman Zonguldak'taki mühendis hanımlarının hayatını bir şey sanırdım. Şimdi anladım. Bağlasalar oturmam. Pek sıkıcı ve kendi aralarında. Böyle söylemişti Ayşen. Kafasında büsbütün başka bir evren yaşıyordu. Garip tarafı talih değişivermiş, kıza isteklerini doyuracak fırsatı birdenbire vermişti. Ama Atay'ı üzen de buydu. Talihin ters dönmesiydi. Evde kalmakla gazinoda yemek yemek, numaraları seyretmek ve güzel kadınlar görmek arasında bocalayan ata, ikinci şıkkı yeğledi ama gönlü rahat değildir. Salondan geçip masaya oturuncaya kadar çekeceği azabı düşünüyor. Zamanla gayet önemsiz bir durum alacağını bildiği o iş, daha başlangıçta bulunduklarından yorucu, şaşırtıcıdır. Yahut insan yaşar huyunda yaratılmış olmalıdır. her yere babasının evi imişçesine giriyor, kimseye aldırış etmiyor, hele usul ve kurallara uymak yönünü hiç önemsemiyor. Kendi usullerini beraberinde taşıyor, en küçük kaygıya düşmeden bildiğini, dilediğini yapıyor. Gazinonun önüne geldikleri vakit göğüslerinin üzeri karla dolmuştu. Silkindiler ve açılan kapıdan içeriye telaşla girdiler. Sonra Ayşen kendisini toparladı. Merdivenden gayet zarif ve alışık bir davranışla çıkmaya hazırlandığı belliydi. Burası eskiden yüksek okullara giriş sınavının elemesini teşkil eden yazı sınavı türünden bir şey. Başaramadın mı sanki öbürlerine girmek hakkını kaybedeceksin. Çünkü bakıyor, yalnız Ayşen değil, her kadın merdivenlere çıkarken de inerken de kendisine sinema yıldızı tavırları veriyor. Yaşlıları, şişmanları, kara kuru olanları hepsi de. Hoş, erkeklere de bir kabaramazsın, kel fatmalık geliyor ya. Böyle düşünen ata yan taraftaki aynalara gözü ilişince kendisinin de başkalaştığını, dikleştiğini ve sedefinci gibi boyun kaslarını şişirdiğini gördü. Ayşen'i bir kere de aynada seyretti. Gazino merdivenine çıkmaktan pek mutluydu. Sanki İmparator Sarayı'na davet edilmiş, 3. Napolyon ile dans şerefine erişecek. Mermer duvarları ve kubbe gibi sesleri yankılatan haliyle biraz da Salatin çarşı hamamı soğukluklarını hatırlatan üst antrede ata paltosunu vestiyere uzattı. Astarı halis ipekten olduğu için öyle tatlı kayıp kolayca çıkıyor ki, boyun atkısını kol içine sokmayı unutmamıştı. Eline sıkıştırılan mukavva parçasını cebine atmıyor. Çünkü salona onu parmaklarında çevire çevire girecek. Böyle yapmanın daha rahat yürümesini ve üzerlerine çevrilen gözler karşısında denge sağlayacağını tecrübeyle öğrenmişti. Ayşen içeriye kürküyle girdi. Dayı efendi mukavva parçasını çevirmesine rağmen yürümesini şaşırdığı halde yeğeni düzenli uyumlu adımlarla ilerliyor. Geçen sene Haydarpaşa garında takır tukur, sarsak ve sersem arkasından nasıl da koştuğunu, atanın bir türlü unutamadığı kasabalı ve yeldirmeli kız çok ilerlemiş maşallah. Gazino fazla kalabalık olmadığından maître d'hôtel kapı önündeydi. Önlerine düştü. Biraz yürüdükten sonra servis garsonuna işaret etti, geri döndü. Ata geçen gelişlerinde ona dikkat etmişti. Ancak sözü geçen hükümet adamları ile eski tüccarları masalarına kadar götürüyordu. Yeni zenginlere yarım ilgi gösteriyordu. Henüz oturmuşlardı. Orta masalardan birinden selamlandıklarını gördüler. Selam verenlerin biri Rüştü'ydi. Kızla haberleşmişler miydi yoksa? Apartmanı döşeli dayalı telefonu ile tuttuklarından ikisi gündüzün konuşmuş olabilirlerdi. Bildiği halde sordu. Sedefinci oğlu o, değil mi? Evet, Rüştü. Yanındaki de Mr. Thomas, Amerika elçiliğinde memur. Ne memuru? Bilmiyorum. Berin Hanım'la davetiyeli bir film seyrine gitmiştik ya, orada rast geldik. Amerikalıların gösterdiği gürültülü bir savaş filmiydi. Daha konuşacaktı. Rüştü masaya geldi, el sıktı, hatır sordu, oturmadı. Yerine döndü. Ata farkında bunu ben şu güzel kızı tanıyorum demesine çevresine caka için yapmıştı. Yapardı ya. Zaten kimdir bunlar? Merakına düşenler çok. Hatta bir masadan belli etmemeye çalışarak garsona soruyorlar. Sanırım o da bilmiyorum, ara sıra geliyorlar cevabını veriyor. Ayşen'i belki de karısı sananlar, acıyanlar vardır. Ah, başka masadan kıranta bir adam Rüştü'nün yanına gitti. Kulağına eğildi. Kısa süren görüşmeden sonra yerine döndü. Etrafındakilere bir şeyler anlatıyor. Sağındaki kadın bu tarafa bakıyor. İki erkek kayıtsız duruyor ama ilk fırsatta kim bilir sarı kızı nasıl da inceleyecekler. Karılardan korkuyorlar. Ayşen kendi öğrendiği görgü ve sosyete yaşamı derslerini her fırsatta dayısına tekrar ettiği için kartı eline aldı. Yemek isimlerini okuyor ve kıza soruyor. Böylece bütün gelecekleri önceden kararlaştırıp garsona ata dikte etti. Muhasebe usulünden daha tatlı bir ders ve bir bilgi bu. Ömrünün sonuna kadar ambar hesabı mı tutacaktı? Çok şükür kurtuldu. Büsbütün kurtulduğuna inansa daha rahat edecek. İçinden kuşkuyu atamıyor. En neşeli zamanında bir yeri sızlar gibi oluyor. Rüştü etrafa neler yayıyordur acaba? Kır saçlı adam mı? Bizde katiptir. Akrabasından bir hacı ağanın kızı olan o güzel yaratığı işte böyle gazino gazino gezdirir. Vazifesi dadılık. Ama diyeceksiniz ki neden müesseseden atmıyorsunuz? Önce buna ben engel olurum. Nedeni belli. Sonra Hacı Ağa alımsız oğullarıyla ortaktır. Hatırlarını saymaya mecburuz. Birlikte işlerimiz var. Gibisinden sözler mi? Ata Efendi vazifesinin pek hoş olmadığını biliyor. Ama Ayşen'den ayrılamadığı gibi o türedilerden bir tür intikam almanın zevkini duyuyor. Bir zevki de Ayşe'nin etrafındaki erkeklere karşı boyuna bosuna uygun şekilde hakikaten yüksekten bakışı, hepsini hiçe sayması. Kuduruyor herifler. Mesture ile Berin tecrübesiz kızı çarçabuk yola getireceklerini ummuşlardı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Ayşen yalnız kendini düşünüyor. Kendi güzelliğine, süsüne, gösterişine aklını vermiş. Kendisine aşık. Rüştiye de öbür gençlerden ayrı, ayrıcalıklı muamele yapmıyor. Sadece beğenilsin ve etrafında pervane gibi dönüp dolaşılsın, hayranları çoğalsın istiyor. Ben çok roman okumadım ama böylesi de olacak. Köylü kızlar arasında bile benzerine rastlamadık mı? Vücutlarına el sürdürmedikleri halde 4-5 köyü birbirine katan fettanlar yok mudur? Sanırım o huydakiler erkeklerden kadın hıncını çıkarmak için Allah tarafından özellikle yaratılmışlardır. Ata masaya konan kırmızı elmalar ve buruşuk armutlar arasına bir dam ve yapı tutturuyormuşçasına çatı ve kaburga tahtaları gibi düzenle konmuş muzlardan birine elini uzatırken salonun ışıkları karardı. Davulun fırtına hızıyla çalınan zil sesi duyuldu. Öğrenmişti artık. Numaralar başlayacak. Artistlerin en hünersizlerini, sonra ustaları ve mümlilerini seyredecekler. Hasan ile Şevki'nin kantolarında da böyle olurdu. Meşhurları en sonra gelir bezme ekabir, fetvasınca geriye kalırdı. Fakat iki evren arasındaki fark müthiş. Ata bu ayrılığı çok büyük görüyor. Kendisinin bir devir yaşayıp uzun süre ruhlara karıştığını, yeniden dünya yüzüne geldiğini sanıyor. Halbuki daha mütareke zamanında, 25 yıl kadar önce kadınla erkek birbirlerinden ayrı, sanat tiyatrolarında kanto seyretmezler miydi? 25 yıl sonra yanında kürkünü sırtına atmış, göğsü açık filiz gibi bir kızla gazinoda oturuyor. Önlerinde iyice donanmış bir sofra. Şarap içerek, meyve yiyerek, koltuklara gömülmüş numara seyrine dalmışlar. Bu ne önemli değişikliktir. Hele Anadolu'nun kıyıcığından gelmiş bir kızın göz açıp kapayacak kadar kısa bir zamanda görünüşte olsun şu hale almasına ne buyurulur? Evet, çoğu değişiklik görünüşte. Görünüşte ama onu da yapabilmek bir iş, bir ustalık. Numaralar geçen haftakinin eşi. Gürültü, patırtı, hoplama, zıplama arasında soluk aldırmadan çabucak bitti. Kalksınlar mı yoksa biraz da dans mı seyretsinler? Karar veremezlerken Rüştü'yü yeniden masalarının önünde buldular. Soruyor, pavyona gitmiyor musunuz? Ata pavyonun bir başka gazino ve eğlence yeri olmasına hükmettiğinden, hava karlı dedi, dışarılarda dolaşmaya pek gelmez, biz dönüyoruz. Bu binadan çıkmayacağız ki dayı bey, bir merdiven aşağısına ineceğiz. Orasını da görmelisiniz, İstanbul'un en monden yeri, çok hoşlanırsınız. Monden kelimesini kesinlikle Ayşen'i çekmek, çelmek için söyledi. Nitekim beklediği de oldu. Kız, zaten görmek istiyordum. Gidelim dayı, dedi. Kendisi de merakta, şimdi hatırlıyor. Mestureler, berinler, özellikle Deniz kaç kez metine etmişler. Ah dün gece pavyonda bir eğlendik, bir eğlendik ki, demişlerdi. Maksatları Ayşen'i götürmekti. Ata razı olmamıştı. Eh dedi, şöyle kapısından bir bakalım. Biz masa ayırtmıştık, ben ve Mr. Thomas. Lütfen kabul buyurursanız şeref verirsiniz. Maşallah Rüştü böyle konuşmasını da biliyormuş. Ata'nın babası, ben helva demesini de bilirim, halva demesini de, sözünü dil pelesengi etmişti. Kahve ocağında ikide bir, yerli yersiz tekrarlardı. Rüştü de iki türlü helva demesini bilenlerdenmiş meğerse. Mr. Thomas'la masanın önünden geçerken tanıştılar. Pek toy, görgüsüz, şaşkın ve utangaç bir delikanlı. Tanıştırılma sırasında sarı saçlarının derisine kadar kızardı. Yüzü al al oldu. Ata girdiği büyük kapıya, hamam soğukluğuna doğru yürüyordu. Rüştü, şuracıktan kestirme inelim diyerek sol tarafı gösterdi. Dar bir merdivenden döne döne iniyorlar.